Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selam da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1401, Hicri Kamer'e 15 Zilhicce 1443 ve Miladi 15 Temmuz 2022 Cuma. Ayrıca İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladetine idrak ediyoruz bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Hidayeten Parlayan Yıldızı İmam Hadi, Salavat Müminlere İlahi Armağan isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi İslami İran'ın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. İran, İsveç Mahkemesi'nin Nuri hakkındaki müebbet kararını şiddetle kınadı. Devrim muhafızları Biden'i uyardı. İsmail Haniye bölge ülkelerine çağrıda bulundu. Ve Bağdat ve Ankara arasındaki su savaşı devam ediyor. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 15 Zilhicce 1443, Miladi 15 Temmuz 2022, Resulullah'ın sevgili torunlarından ve Ehl-i Beyt imamlarından 10.'su İmam Ali Naki Aleyhisselam'ın kutru veladet yıldırımıdır. Hicretin 212. yılında Medine yakınlarında dünyaya gelen İmam Ali Naki aleyhisselam, muhterem babası İmam Cevad aleyhisselamın verdiği eğitim ile büyüdü ve rihleti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. Hidayet eden anlamında olan Hadi lakabı ile de tanınan İmam Ali Naki aleyhisselam, gerçek İslam'ın tanıtılması için çok çalıştı ve farklı inanç, düşünce ve sosyal konularda oturumlar düzenleyerek halkın soruları ve şüphelerine yanıt verdi. İrip Dış Yayınlar Türkçe Servisi çalışanları olarak İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutru veladetini tüm İslam dünyasına, özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslami İran'ın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı dün Kermanşah eyaletine girişinden hemen sonra helikopter ile İran ve Irak sınır bölgesini havadan inceleyerek iki ülke ortak sınırına ilaveten havadan Kasr-ı Şirin kenti Pervizhan Gümrüğü ve sınır terminalini inceledi. Reisi dün Kermanşah kentinde İmam Hümeyni spor salonunda ve halk ile buluşmasında Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki müdahalesinin güvensizliğe sebep olduğunu belirterek bölgenin Müslüman halkının Amerika ve müttefiklerinin aşağılayıcı ilişkilerinden şiddetle nefret ettiklerini söyledi. Reisi Siyonist rejimin hiçbir yere tamahla göz dikmemesi gerektiğini belirterek Amerika ve müttefikleri büyük İran halkının bölgede asla güvensizlik ve krizi kabul etmeyeceğini bilmeleri gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Kermanşah'ı yük transiti için adeta bir dört yol olduğunu ifade ederek Kermanşah'ın Irak ile komşu olmasının sınır pazarları aktifleştirmek için iyi bir fırsat olduğunda sözlerini ekledi.
İsveç mahkemesi münafıkların terör örgütünün asılsız suçlamalarıyla İran vatandaşı Hamid Nuri'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı. İran vatandaşı olan Hamid Nuri, evladı kızının aile ve sorunlarını çözmek için gittiği İsveç'te 9 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak gözaltına alındı ve yaklaşık 32 ay cezaevinde kaldı. Nuri İsveç savcılığı tarafından İran'da 34 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen ve davacıların çoğunlukla münafıklar terör örgütünün üyeleri olan olaylara karışmakla suçlanıyor. Bu süre zarfında Nuri hücre hapsinde tutulmasının yanı sıra ailesiyle uzun süre iletişim kuramadı. 2 hafta önce ailesiyle kısa görüşmede hala tek kişilik hücrede olduğunu ve yoğun görme sorunu yaşamasına rağmen göz doktoruna ulaşamadığını belirtti. İran'ın bu bağlamdaki haberine göre dün İsveç Mahkemesi Nuri'yi terör örgütü münafıkların suçlamalarına dayanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar dava hakemlerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında okundu. Thomas Zander tarafından okunan mahkeme kararında Nuri, siyasi tutukluların öldürmesine karışmakla suçlandı. Nuri'nin İsveç'e girişi yasaklanırken bu ülkeden de sınır dışı edilecektir. İran vatandaşı Nuri ayrıca sözde acılı ailelere tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Buna göre Nuri, aleyhine verilen cezalar infaz edilinceye kadar gözaltında tutuluyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, İsveç Mahkemesi'nin İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında kararını şiddetle kınadı. İsveç Mahkemesi, İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında dün müebbet hapis cezası verdi. İsveç Mahkemesi, yaklaşık 32 aydır tutuklu bulunduktan sonra Nuri hakkında müebbet hapis cezası verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani dün İsveç Mahkemesi tarafından verilen karara gösterdiği tepkide, İsveç yargı sisteminin İran milletine bir terör örgütünün ve o ülkede faaliyet yapması için izin vermesi hakkında hesap vermek yerine, terörizmle mücadelede çelişkili yaklaşım ile uluslararası sorumluluğunu ihlal edip, pratik şekilde terörizmi desteklediğinin bugün verilen kararla ortaya çıktığını kaydetti. Sözcü, Nuri'nin hakkında verilen kararın siyasi bir girişim olduğunu, hiçbir yasal ve hukuki dayanının olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti için tamamen netleşmiş olduğunu vurguladı. Yetkili İran İslam Cumhuriyeti'nin İsveç Mahkemesi'nin yasa dışı kararını temelden reddettiğini belirtti.
İsveç Mahkemesi'nin İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında verdiği müebbet kararı ardından İsveç'in Tahran Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın konuyla ilgili resmi itiraz notası kendisine verildi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre İsveç'te bir mahkemenin bu ülkede tutuklu olan İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında verdiği kararın ardından dün akşam Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. Daire Başkanı İsveç'in Tahran Büyükelçisi'nin gıybeti nedeniyle maslahat güzelinden çağırarak yapılan bazı açıklamasının içeriği ve Stockholm Bölge Mahkemesi tarafından Hamid Nuri hakkında verilen kararı kınarken İran İslam Cumhuriyeti'nin bu bağlamdaki resmi itiraz notasını kendisine iletti. Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. Daire Başkanı söz konusu görüşmede İran'ın İsveç Mahkeme yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti ve yargı koruma hakkındaki açıklamaları ayrıca Nuri hakkında verilen karara yoğun itirazını ilan ederek bunun illegal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. İranlı yetkili İsveç'in salahiyetsiz mahkemesi dosyasının incelenmesi sürecinde uluslararası hukukta hükümetlerin kesin hakimiyet ve bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiğini ifade etti.
İranlı terör şehit aileleri bir bildiride İran vatandaşı Hamid Nuri hakkında verilen müebbet hapis cezasını yayınladığı bildiriyle kınadı. İSNA'nın bildirdiğine göre İranlı terör şehit aileleri yayınladıkları bildiriyle verilen kararı kınarken şöyle yazdılar. İsveç savcılığı bu İran vatandaşını münafıklar terör grubunun bazı üyelerinin yanlış beyan ve iddialarına dayanarak ve geleneksel hukuk süreci ve yasal prosedüre aykırı ve yeterli soruşturma yürütmeden yasa dışı bir şekilde tutukladı. Bildiri şöyle devam etti. İran'da terör kurban aileleri İsveç yargı makamlarına ve savcılığına gönderdiği birkaç mektupta ayrıca İsveç'in Tahran'daki büyük elçisi ile yaptığı görüşmede mahkemenin esef verici yargı sürecini eleştirerek halkın mücahitleri örgütü terör kurban aileleri olarak mahkemede bilirkişi olarak katılmaya hazır olduklarını bildirmelerine rağmen maalesef yargı kurumunun ilgisizliğiyle karşılaştı. İran'da terör kurbanları aileleri mahkemenin verdiği kararını hukuki itibardan yoksun olduğunu ve mahkemenin olağan dışı sürecini savcılığın bir terör kurbana destek olarak değerlendirdi.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Amerikan Başkanı'nın son seçenek olarak İran'ın nükleer merkezlerine yönelik muhtemel askeri saldırıya ilgili abartılı konuşmasına Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Bu hafta işgal edilen Filistin topraklarına giden Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikalı yetkililerin İran'ın barışçı nükleer çalışmalarıyla ilgili yalan iddialarını tekrarladı. Biden ayrıca Sinis rejimi elebaşlarının kuruntuları ile paralel olarak İran nükleer tesislerine askeri saldırı ihtimalinden söz etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Amerikan Başkanı Biden'in laf azaldığına tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı'nın girişimleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi tutumlarına karşı sabrının sonsuza kadar sürmeyeceği uyarısında bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu düşündürücü bir harekette söz konusu mesajla caydırıcı nükleer hashtagini kullandı.
Siyonist rejim eski başbakanlarından Ehud Olmert yine eski meslektaşı Benjamin Netanyahu'nun İran ile ilgili sözlerinin boş olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Olmert, Netanyahu boş konuşmuş, İsrail İran'a karşı kapsamlı hiçbir askeri seçeneği yoktur dedi. Eski Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu dün akşam İran'a karşı kaba güç kullanmaya dayalı kuruntularının devamında Biden'e İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için bu ülkeye karşı saldırgan bir askeri seçeneğe ihtiyaç olduğunu söyledim dedi. Netanyahu Biden ile görüşmesinde İran'a karşı ekonomik yaptırım veya hatta savunma askeri koalisyonu yeterli olmadığı iddiasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri İran'a karşı her türlü ahmakça girişime karşılık vermeye hazır olduklarını vurguladığı bir ortamda Netanyahu İran'a tehditler savurmaya devam ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü yaptığı açıklamada Biden ve Lapid'in ortak bildirdiği hedefinin Arap ve Müslüman ülkelere karşı Siyonist rejimin güvenliğini ve askeri üstünlüğünün korunmasına dair Amerika'nın kesin ve kararlı taahhüdü olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Biden ve Siyonist rejim Başbakanı Yair Lapid'in işgal edilen Kudüs'te ortak basın toplantısı ile eş zamanlı olarak taraftar ortak bir bildiriye imza attılar. İki taraf Amerika'nın Siyonist rejimin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin derinleşmesi ve diğer Arap ve Müslüman ülkelere yayılması bağlamında bölgesel bir yapılanmaya gidilmesine vurgu yapıldı. Muhabirimizin bildiğine göre Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani kişisel Twitter sayfasında söz konusu bildiriye tepki olarak şöyle yazdı. Biden ve Lapid ortak bildirisinde İsrail askeri üstünlüğü ve güvenliğinin korunması için Amerika'nın kesin ve kararlı taahhüdüne vurgu yapılmıştır. Yanlış anlaşılmasın, hedef sadece İran değildir. diğer Arap ve Müslüman ülkeler Siyonist rejimin üstünlüğünü her zaman kabul etmeliler. Bu yüzden bölge için başlıca tehdit kaynağı tamamen açıktır. Dışişleri Bakanı bir başka tweet mesajında şöyle yazdı. Amerikan başkanlarının ilk ziyaret durağı sahte devlet İsrail oldu ve birinci hedefte onun güvenlik ve üstünlüğünü koruma olduğu müddetçe bölge halkları ve ülkelere istikrar ve barış ve huzura kavuşamayacaklar ve İran İslam Cumhuriyeti komşularının güvenliğini kendi güvenliği olarak biliyorlar.
Hamas Siyasi Ofis Başkanı, Amerika'nın bölgede bir koalisyon kurma çabalarına işaretle siyasi bir ittifak kurmak için stratejik diyaloğa başlama çağrısında bulundu. Şahap Haber sitesinin dün bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas Siyasi Ofis Başkanı yaptığı açıklamada Amerika'nın Kudüs'ü işgal eden rejimin entegrasyona dayalı bölgenin yeniden tasarlanmasına ve bu rejimin güvenliğini bazı Arap hükümetlerle koalisyon yoluyla sağlamasına dair çabaları yenilgiyle karşılaşacaktır. Zira bu adım halkın iradesiyle çelişmektedir dedi. Haniye siyasi bir koalisyonun kurulması ile sonuçlanan bu ümmetin farklı kesimleri ve ülkeleri arasında stratejik görüşmelerin başlamasını ve bölgeye hegemonyaya, ilişkilerin normalleşmesi ve kaynakların işgal edilmesine karşı korunmasını istediklerini belirtti.
Filistin Dinleş Komitelerinin Medya Ofisi Müdürü Amerika'nın Siyonistlere sağladığı desteklere işaretle Amerikan Başkanı'nın bölge turunun Filistin halkı için hiçbir yararı olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Muhammed El-Berim, Amerikan Devleti'nin hiçbir zaman Filistin halkının dostu olmadığını, her zaman Siyonist rejimin Filistin halkına karşı cinayetlerini örtbas etmeye çalıştığını vurguladı. Amerikan Başkanı'nın daha fazla normalleştirme ve Fars Körfezi kıyı ülkeleriyle güvenlik koalisyonunun peşinde olduğuna değinen Berim, Amerika'nın hiçbir zaman Filistin halkının dostu olmadığını, üstelik her zaman onun düşmanı olduğunu ve her zaman halkın yararına olmayan tutumlara destek verdiğini söyledi. Biden'in bölge turunda hedeflerine ulaşıp ulaşamadığı sorusuna da Biden'in Siyonist rejimin varlığını korumak için güvenlik bir koalisyon kurmak ve ortak savunma anlaşmaları imzalamak hedefinde olduğunu söyledi. Berim ayrıca direnişin hiçbir zaman Amerika ve Siyonist rejim üzerine hesap açmadığını da sözlerine ekledi.
Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Suriye Yerel İşler ve Çevre Bakanı ile yaptığı görüşmede Tahran Belediyesi'nin Suriye ile toplu ulaşım alanında işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani dün Suriye Yerel İşler ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile görüşmede sorunları çözmek, daha güzel ve daha güvenli bir Tahran inşa etmek için daha fazla güvenlik ve koşullar yaratmak için başkenti toplu taşıma ekseninde yeniden tasarlıyoruz dedi.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu Destek ve Lojistik Bürosu Genel Müdürü, yük taşınması için İran rotasının çok çekici ve tasarruflu olduğunu belirtti. Seyyid Ali İmami İrna'ya yaptığı açıklamada İran'ın ürün taşımacılığında adeta bir dört yol olabileceğini işaretli, küresel yaptırımlara rağmen Orta Asya ülkeleri, Hindistan ve Çin'den çok sayıda iş heyeti trafiği İran'da mal taşıma yürünün çok çekici ve tasarruflu olduğunu gösterdiğini söyledi. İmam Çin'den 6 bağlantı yolunun olduğunu işaretle bu ülkenin İran, Rusya, Türkmenistan, Ermenistan üzerinden yeni bir rota açmaya çalışarak Avrupa'yı yeni bir koridor açmak istediğini fakat Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla bu koridorun bir kısmında sorun yaşandığını üstelik Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl üreticisi olarak savaş nedeniyle sorun yaşadığını söyledi.
Irak ve Türkiye arasındaki su savaşında son yaşanan gelişmede Irak Su Kaynakları Bakanlığı Medya Dairesi kendi Facebook sayfasında Türkiye'nin Dicle ve Fırat Nehri sularını Irak'a kapattığını gösteren bir poster yayınladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bulton'un farklı ülkelerde darbe planlama ve yapmayı kabul etmesiyle ilgili. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, diğer ülkelere karşı darbe planlama ve uygulama iddialarını kabul etti. Trump'ın 6 Ocak 2021 darbesi suçlamasını reddederken, Amerika'da değil başka yerlerde darbelerin tasarlanmasına yardımcı olmuş biri olarak bu eylemin çok emek gerektirdiğini söylemeliyim dedi. Bolton, Trump'ın seçim sahtekarlığı meselesinin eyaletlere havale edilmesi ve seçimin sonucunu değiştirmeye çalışması için daha fazla zaman kazanmak amacıyla isyancıları Kongre binasına gönderme niyetini değerlendirdi. 2018-2019 yılları arasında Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton çeşitli darbelere karışırken görev süresi boyunca Amerika'nın başta dünyanın birçok ülkesine yönelik müdahaleci ve düşmanca politikalarını desteklediği bu arada Latin Amerika ve Batı Asya ülkelerindeki bu faaliyetleri yoğunlaştırdığı sırada geliyor. Amerika'nın İran ve Kuzey Kore'ye saldırı fikrinin destekçileri arasında yer alan Bolton, Amerika'nın Irak'ı işgalinde de etkili bir faktör oldu. Görevleri sırasında Amerika'nın İran ve Venezuela, Bolivya ve Küba dahil Latin Amerika ülkelerine karşı azami baskı politikasını da başlattıklarından biri oldu. Bolton, Küba'yı Venezuela ve Nikaragua ile birlikte sözde tiranlık troikası olarak adlandırdığı ve bu üç ülkeye yönelik baskı ve yaptırımları arttıracağını açıkladı. Darbe tasarlamak, Amerika karşıtlarını ortadan kaldırmak için her zaman Amerika politikalarından biri olmasına rağmen, Trump döneminde ve John Bolton ve Mike Pompeo gibi kişilerin Dışişleri Bakanı olması nedeniyle bu darbeler özellikle Latin Amerika'da daha ciddi bir şekilde takip edildi. Amerika ülkeleri ve Küba üzerindeki baskıları da arttırdığı iyice görüldü.
Bolivya darbesi ardından Evo Morales'in Bolivya Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi bu müdahalelerden biriydi. Morales, Eylül 2018'de istifa etmeden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikan Başkanı'na eğer Amerika demokrasiyi destekliyorsa neden darbelere finanse etti ve diktatörlere destekledi itirazında bulunmuştu. Morales'in ifadeleri Washington'dan farklı ülkelerde mali ve askeri destek ve darbe yapma planları ile ilgiliydi. Amerika, Venezuela'da olduğu gibi darbecilere destekleyerek Nicolas Maduro'nun solcu hükümetini devirmeye çalıştı. Bolton, Washington-Caracas ilişkilerindeki ciddi krizi ve Juan Guaido'nun Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıtılmasında ilk kişiydi. Guaido'yu destekledikten ve Washington'un müttefiklerinden desteğini arkasına aldıktan sonra Venezuela'yı tüm seçeneklerin masada olduğu konusunda tekrar tehdit etti ve hatta Amerika'nın askeri müdahale seçeneğini gündeme getirdi. Bolton'un Latin Amerika'daki savaş çığırtkanlı politikalları öyleydi ki görevden alınmasıyla dönemin Venezuela Sanayi Bakanı Tarık Al-Aysami, onu Venezuela halkına çok fazla zarar veren en büyük yalancı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu tarihsel gerçek, savaşın canavarını yok etti. Gelecek bize ait. Aslında Bolton'un tüm çabalarına rağmen Maduro'nun solcu hükümeti darbeyi engellemeyi ve çeşitli engellilerin ve ağır Amerikan yaptırımlarından da üstesinden gelmeyi başardı. Şimdi de Bolton farklı ülkelerde darbelerin tasarlanması ve desteklenmesi için itirafta bulunmakla kalmadı. Aynı zamanda Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'ye saldırması konusunda da darbe yapmakta başarısız kaldığını söyledi. Kongre'ye yönelik saldırının konusu hala açık bir dava ve Bolton'un bile farklı ülkelerde darbeler planladığını kabul ederek bu durumu meşrulaştırmaya çalıştı. Amerikan demokrasisi iddiasının da yüz karası sayılacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkmenistan'ın dış siyaset alanındaki 7 yıllık planı ile ilgili. Bölgesel ve uluslararası işbirliğini genişletmek için birçok projeyi gündemine alan Türkmenistan hükümeti, bu ülkenin tarafsızlık esasına dayalı dış politika planına imza atarak bölgede ve dünyada daha etkin bir rol oynamaya çalışıyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı tarafsızlığa dayalı dış politika planını onayladı. Aynı zamanda Serdar Berdimuhamedov, 2022-2028 yılları arasında Türkmenistan'ın dış politika planının uygulanmasını onaylamış ve duyurmuştur. Dijital diplomasinin geliştirmesi, tıp ve çevre alanlarında işbirliği, UNESCO ile kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi bu planın diğer hedefleri arasında yer alıyor. Aşgabat hükümeti yetkililerinin Türkmenistan'ın ekonomik ve siyasi gelişimini teşvik etme çabalarına rağmen karayla çevrili olması bu Orta Asya ülkesini olumsuz bir duruma sokmuş gibi görünüyor. İran'ın Orta Asya'daki Müslüman ve komşu ülkelerini kardeş olarak gören bir ülke olarak varlığı ile Türkmenistan'ın birçok sorunu çözülmüş olacak ve Aşgabat hükümetinin amaç ve isteklerinin gerçekleşmesi için zemin her zamankinden daha fazla sağlanabilecektir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nda Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Uzmanı ve Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Uzmanı olan Nazar Diab geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Orta Asya Cumhuriyetleri gibi denize kıyısı olmayan, gelişmekte olan ülkeler zor durumda. Özellikle bu ülkelerin ihracat ve ithalatlarının transit limanlara ulaşmak için komşu ülkelerden geçmesi gerektiğinde durumda farklı boyutlar kazanıyor. Dolayısıyla İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasındaki nakliye koridoru ve demiryolu taşımacılığı böyle bir erişimi mümkün kılan, bu karayla çevrili alanların jeopolitiğini açan bir durumdur.
Türkmenistan ekonomisine genel bir bakış, ulaşım ve transitin Türkmenistan'ın enerjiden sonra da en önemli ekonomik sektörlerinden biri olduğu gerçeğini kanıtlıyor. Bu nedenle Türkmenistan ve Kazakistan arasında İran ile yapılan demir yolu anlaşması bu iki Orta Asya ülkesini ekonomik refah durumuna sokmuştur. Aslında Aşgabat ve Nur Sultan hükümetleri artık uluslararası sıcak sulara erişim konusunda endişe duymuyor ve İran üzerinden güvenli ekonomik ve kısa vadede küresel pazarlara erişimlerini kolaylaştırabilen bir rotayı karşılarında buluyor. Bu arada Türkmenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İran'ın yardımıyla imzalanan gaz takas anlaşması ile Aşgabat, Tahran'ın da yardımıyla enerji kaynakları ile de ekonomisini büyük ölçüde güçlendirebilecek yapıcı bir konuma bir kez daha getirildi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığının başlangıcından bu yana ekonomik, siyasi ve kültürel reformları gündeme getiren Türkmen ordusunun Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Serdar Berdimuhamedov'un reformlar gerçekleştirdiğini gözden kaçırmamak gerekir. Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın gelişmekte olan ülkelere yaklaştırmaya çalışıyor. Yetersiz ve beceriksiz yetkililerin değiştirilmesi, ordu komutanlarının değiştirilmesi, beceriksiz bakanların değiştirilmesi ve Türkmenistan halkına gelişen bir ekonominin garantisini vermekle ilgili olarak Serdar Berdimuhamedov yeni politikalar izlemeye başlamıştır. Görünen o ki Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i örnek seçerek Türkmenistan'ı dış politika, gelişmiş ekonomik, kültürel kalkınma ve diğer devlet dairelerinin büyümesi ve gelişmesini alanında mevcut durumdan da çıkarmak için her türlü çabayı gösteriyor. Şimdiye kadar Aşgabat hükümet yetkililerinin üst ve orta kademe memurlarının yaklaşık 4'te 3'ü Bahardan ilçesindeki Ahal aşiretindendir. Ancak Türkmenistan'ın siyasi sistemine ve gücünü oluşturan farklı etnik kökenlere rağmen Serdar Berdimuhamedov, 7 yıllık başkanlığını siyasi ve ekonomik sektörlerde yapıcı reformlarla başarıyla tamamlamaya çalıştığına şüphe yoktur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 24 Tir 1401, Hicri Kameri 15 Zilhicce 1443 ve miladi 15 Temmuz 2022 Cuma. ...1228 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Zilhicce 214'te Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar halkasının 10. imamı Hadi lakaplı İmam Ali el-Naki aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret değerli babası İmam Cevad aleyhisselamın vefatından sonra Medine kentinde Müslümanların hidayeti ve irşadı gibi önemli görevlere üstlendi. İmam Hadi aleyhisselamın imamet dönemi çalkantılı geçti ve Abbasi hükümdarları birbiri ardınca iktidara geçtiler. Ancak Abbasilerin zalim hükümdarı Mütevekkil imamdan gelen tehlikeyi fark edince İmam Hadi aleyhisselamı Medine'den Irak'ın Samira kentine intikal ettirdi. İmam Hadi aleyhisselam Mütevekkil karşısında Allah'ın yüceliğini dikkate alıp daima İslam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem siyeri ve hakkaniyetine göz önünde bulundururdu. Biz de İmam Hadi aleyhisselamın veladeti dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...83 yıl önce bugün Hicri Şamsi 24 Tir 1318 tarihinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Mukaddes Meşhed kentinde dünyaya geldi. Ayetullah Hamene'yi dini bir ailede dünyaya geldi ve 4 yaşından itibaren eğitimine başladı. İslam İnkılabı rehberi orta eğitiminin sonunda İslami dersleri Fazıl Babası nezdinde öğrendi. Hicri Şamsi 1337'de Kum kentine giden İslam İnkılabı rehberi 7 yıl boyunca rahmetli İmam Hümeyni, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai gibi önde gelen alimler nezdinde usul ve felsefe derslerini öğrendi. Gençken despot şah rejimine karşı İmam Hümeyni hareketinin durağa ulaşmasıyla bu harekete katıldı. Ayetullah Hamene'yi İslam İnkılabı'nın zaferi içinde İmam Hümeyni tarafından İslam İnkılabı Konse üyeliğine seçildi. İmam Hümeyni'nin rihleti ardından rehberi seçen Hubregan Meclisi Ayetullah Hamene'yi iştihat, takva, dirayet, İran ve dünya meselelerine aşina olmasından dolayı İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın rehberi olarak seçti. ...54 yıl önce bugün Hicri Şamsi 24 Tir 1347'de Afganlı mücahit, düşünür ve mücadeleci İsmail Belhi Kabil'de şehit edildi. Hicri Şamsi 1295'te Afganistan'ın kuzeyindeki Belhi bağlı olan Belhab kasabasında dünyaya gelen İsmail Belhi, çocukluk döneminden itibaren dini ilimlere öğrenmeye başladı ve tahsilini sürdürmek için İran ve Irak'a gitti. İstibdad ile mücadele etmek için yoğun çaba gösteren İsmail Belhi, Afgan halkını ülkedeki despot hükümeti çökertme yönünde teşvik etti. ...12 yıl önce bugün Hicri Şamsi 24 Tir 1389'da İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde iki terör saldırısı düzenlenmesi sonucunda 27 masum insan şehit düşerken 169 kişi de yaralandı. Bu saldırı Zahidan'daki Ulu Cami önünde Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla kutlama merasimleri sırasında düzenlendi. Aslında Ehl-i Kanlı, terör grubu olan Cundullah örgütü bu vahşi ve acımasız bombalı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu terör örgütü daha önceleri gerçekleştirdiği başka terör eylemleri neticesinde birçok İranlı vatandaşı kana bulamıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalbinden aktaracağım sizlere.
Cumhuriyet.
İktidarın seçim oyunları başladı. CHP ve İYİ Parti itiraz etti.
Karar.
Amerika'da enflasyonda 41 yılın yeni zirvesi gelebilir.
Yeni Çağ.
Beyaz Saray'ın sır küpünden darbe itirafı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Tuncay Molla Veysoğlu 13 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdoğan kaybederse gitmez demek kime yarıyor? Başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim yaklaştıkça yaratılan derin bir kaygı AKP'nin can simitlerinden biri. Erdoğan kaybetse de gitmez algısı yaratılıyor. Peki bu algıyı kimler yaratıyor ve sonuçları ne olur? Bir kısmı ile Erdoğan ve ekibinin demokrasi ve hukuk karnesi doğrudan bu haklı endişenin kaynağı gibi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir başka yanı ile ben bu algının bilerek yaratıldığını da düşünüyorum. Çünkü Erdoğan kaybetse de gitmez yaklaşımı aslında onun güç birikimini nasıl eridiğini, kontrolü giderek nasıl kaybettiğini perdeliyor. Yalnızca kazanan pehlivanı tutan taraftar gibi kazanacak adaya, güçlü adaya oy vermeyi adet edinen merkez sağ seçmen Erdoğan gitmez algısından etkileniyor. Bu seçmen tipinin her dönem yalnızca kazanana, kazanma şansı yüksek olana oy verdiği gerçeğinin altını çiziyorum. Erdoğan'ın seçimle bile gitmeyeceği algısının saraya yarayan birçok açılımı var. AKP'den duygusal olarak kopmuş seçmen hala bir umut var diyerek partisinde kalıyor. Küskün seçmen oranında AKP lider konumda. Sanda oy taşımak her zamankinden zor olacak. İktidarla rant ilişkisini sürdüren yandaşları bir taraftan İngiltere'ye ve Amerika'ya kaçış planları yapıyor olsalar da son ana kadar sarayın gemisinde tutuyor. Erdoğan'ın sandıktan çıkan sonuca razı olmayacağı algısı muhalefet partileri açısından da bir risk. Çünkü seçmenin bir kısmında vereceğim oy ile değişim olmayacaksa sandığa gitmem düşüncesi yerleşecektir. Peki ne yapmalı? Bütün siyasi liderler sandıktan çıkacak oyların teminatının kendileri olduğunu söylemeli. Demokrasiye karşı işlenecek suçta her şeyi göze alarak verilen oyları namusları gibi koruyacaklarına halkı inandırmalı. Seçim gününü bir demokrasi bayramı gibi bekliyoruz. Seçim gününü Türkiye'nin 20 yıllık kabustan uyanacağı günün müjdecisi olarak iple çekiyoruz. Seçmeni bu bayrama göre motive etmeli. Atı alan Üsküdar'ı geçmeden olası hukuk dışı hamleleri hesaplamalı.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ocak'tan 13 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde biz bilmeyelim ama günü gelince aday hazır olsun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı masayı oluşturan muhalefet partisi liderleri uzunca bir süredir iktidar alternatifi olmak açısından çok önemli bir çalışmayı yürütüyorlar. Her ay bir partinin ev sahipliğinde yapılan toplantılarda başta güçlendirilmiş parlamenter sistem olmak üzere temel demokratik ilkelerde tam mutabakat sağlamış durumdalar. Farklı kimliklere ve farklı siyasal hedeflere sahip altı siyasi partinin ortak hedeflerde buluşabilmeleri ve memleketin sorunlarını demokratik bir orgunlukla tartışıyor olmaları Türk demokrasisi açısından çok değerli bir kazanım. Eminim ki şu ana kadar olan sürece kimsenin itirazı olmayacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ancak hemen bir endişenin altını çizmekte yarar var. O da şu, doğal olarak bir rutine dönüşen aylık toplantılarla toplumun beklentileri arasındaki mesafenin giderek açıldığı gibi bir algı oluşuyor sanki. Zira yoksulluktan bunalan ve zamlardan canı yanan büyük kitlelerin sabrı tükeniyor. İşte tam da bu yüzden toplumun altılı masadan beklentileri çok yüksek. Kuşkusuz altılı masayı oluşturan partilerin ülkenin biriken ağır sorunlarını ve yoksulluğu hemen bugün çözmeleri mümkün değil. Zira iktidar değiller. Toplum da en azından şimdilik böyle bir beklenti içinde değil elbette. Ama insanların altılı masadan daha somut adımlar atmasını beklediği kesin. Mesela ekonomik sorunların nasıl çözüleceği, kurumlardaki hasarı nasıl tamir edileceği, daha da önemlisi yolsuzluklara nasıl neşter vurulacağı konusunda altılı masadan yükselecek ortak bir ses bekliyor. Bu konuda bütün muhalefet partilerinin ciddi hazırlıklarının olduğunu biliyoruz. Ancak altı toplantıdan sonra artık ortak sesin netleşmesi gerekiyor. Zira zaman daralıyor. Haksızlık etmeyelim. Oluşturulan komisyonlar aslında yol haritası konusunda yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Muhtemelen önümüzdeki aylarda beklentileri karşılayacak somut sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ancak bir gerçek var ki altılı masanın en kritik ve en hassas meselesi adayların belirlenmesidir. Şu ana kadar bir uyumsuzluk söz konusu değil. Toplantılar son derece nezaketli bir süreçte ilerliyor. Dışarıya yansıyan bilgilerden anlaşıldığına göre aralarında henüz adaylık meselesi hiç gündeme gelmemiş. Hemen her lider günü geldiğinde adayın açıklanacağını söylüyor. Buna bir itirazımız yok elbette. İyi güzel de hiç konuşulmadan seçim takviminin açıklanmasını beklemek ne kadar isabetli bir tutum? Doğrusu burası biraz karışık. Elbette bir bildikleri vardır ama sanki her lider adaylık meselesini gündeme getirmekten imtina ediyor gibi bir algının oluştuğunun altını çizmek gerekiyor. Altılı masayı oluşturan liderlerin Türkiye'nin nasıl bir badireden geçtiğini çok iyi bildiklerinden, dolayısıyla bu tarihi sorumluluğun bilincinde olduklarından bir kuşkumuz yok. Ama bir endişemiz var. Ya takvim açıklandığında aday konusunda uzlaşma sağlayamazlarsa? Evet, adayı Cumhur İttifakı'nın dayatmalarına göre değil, kendi gündemlerine göre belirlesinler. Doğru olan da zaten bu. Ama hemen hatırlatalım, zaman geçirmeden bu meseleyi oturup konuşmaları hayati bir önem taşıyor. Adayı belirlesinler, biz bilmeyelim. Şimdiden kimsenin bilmesine de gerek yok zaten. Yeter ki günü gelince aday hazır olsun.
Mehmet Kara 13 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde artık helalleşme zamanı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte mağdur olmuş toplumun değişik kesimleriyle uzunca bir zamandır helalleşme adına görüşmeler yapıyor. Helalleşmenin iktidara gelmekten daha önemli olduğunu ve böyle gördüğünü söylüyor. Amacının milleti barıştırmak, kırılan kalpleri tamir etmek, açık olan yaralıları sarmak olduğunu söylerken herhangi bir beklentim yok. Ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu benim en büyük başarım olacak. Ülkenin şifaya ihtiyacı var. Ayrıştırmanın bitirmesi gerekiyor ifadesiyle helalleşme sürecini özetliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunları söylerken benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte açtığı derin yaralar var. Uzun süredir önce yaralar oluşturan o sistemi değiştirmek için uğraşıyorum. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Artık helalleşme zamanı diyerek de amacını anlatıyor. Bu çerçevede 28 Şubat 1997 sürecinde inançlarından dolayı memuriyetten atılanlarla görüşüyor. Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu, fişlendiğini ve mahkemelere gidip aklandığını anlatırken ikna odalarına sokulan başörtülerle helalleşmeliyiz diyerek de partisinin o süreçte yaptığı büyük hataları kabul ediyor. Bu çerçevede 1987'den beri gazetecilik yapan Refah Yol döneminde tanınan bir haktan yararlanıp öğretmenlik yapmak isteyen Sultan Kara'nın o süreçte yaşadığı sıkıntıları gazete ve televizyon ekranlarından öğrenen Kılıçdaroğlu, helalleşme sürecini başlattı. İlk günlerden itibaren medyanın ve herhangi bir parti yöneticisinin olmadığı ortamlarda kendisiyle görüşüyordu. Yaptığı görüşmeleri o dönemde yaşanılan sıkıntıları isim vermeden televizyon programlarında, grup toplantılarında ve değişik konuşmalarında anlatıyordu. Dinlediklerinden çok etkilenen ve o dönemde yapılan yanlışlardan dolayı bu insanlardan özür dilenmesi ve helalleşilmesi gerektiğini, bunun da kamuoyunun önünde yapılması gerektiğini Sultan Kara'ya anlattı. Neticede eşi Selvi Hanım'la birlikte Sultan Hanım'ın evine misafir oldu. Orada tekrar yaşananları Sultan Hanım'dan dinleyen Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden gazetecilere çıkışta yaptığı açıklamalar ile de bunları dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı helalleşme süreci devam edecek. Başlattığı bu süreç değerli ve kıymetli. Hem parti içinde hem de toplumun farklı kesimlerinden destek de görüyor. Siyasi tövbe anlamına gelen bu süreci hafife alan, küçümseyen ya da sorgulayanlar kafalarını kuma gömmüş parti fanatiği olan insanlar. Bunlara cevap olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in ülkenin en başta siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var sözlerini hatırlatalım.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinle imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayetin parlayan yıldızı İmam Hadi Aleyhisselam.
İmam Hadi Aleyhisselam, Hicri kameri 212 yılı Zilhicce ayının 15. gününde Medine kentinin yakınında Serriya köyünde dünyaya geldi. Böylece parlayan varlığı cehalet ve imansızlığın karanlığını aydınlattı. Öyle bir bebek ki kısa bir süre sonra İslam dünyasının yücelmesi ve iftiharına sebep oldu. İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladeti tüm İslam dünyasına ve onu sevenlere mübarek olsun.
Bugün Hicri Kameri 15 Zilhicce, İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hiç şüphesiz Evliyaullah'ın veladet günleri hayır ve bereketle birliktedir. Bu yüzden bugün Yüce Allah'tan siz kıymetli dostlara saadet ve esenlikler diliyor, İmam Hadi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutluyoruz.
İmam Hadi Aleyhisselam, değerli babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam ümmetinin sorumluluğunu 33 yıl boyunca üstlendi. İmam Hadi Aleyhisselam döneminde İslam toplumu çalkantılı bir dönemi tecrübe ediyordu. İslam dünyasının coğrafi sınırları çok genişlemiş, diğer milletlerin düşünceleri İslam toplumuna karışmış ve çeşitli fikri ve düşünce ekolleri ve mezhepleri oluşmuştu. Abbasi halifelerinin mezhebi, siyaseti ve onların bazı fırkalar ve mezhep akımlarına destek olmaları da bu ihtilafları daha da arttırıyordu. Kin, zan, bağnazlık ve mezhebi yanlış anlaşılmalar ve düşmanlıklar yoğunlaşmış ve hepsi de İslam toplumu ve özellikle de Ehl-i Beyt aşıklarının zararına sebep olmuştu.
İmam Hadi Aleyhisselam ise Resulullah Efendimizin sünnetine tamamen uyarak Müslümanların birliğini ve vahdetini sağlamaya özel önem verir ve bu yolda çaba harcardı. İslam ümmetinin vahdeti Resulullah'ın vurguladığı temel ilke ve değerlerden biriydi. O hazrete göre Müslümanların tüm dönemlerde izzet ve iktidarı ortak düşmana karşı vahdet ve dayanışma sayesinde sağlanır. İmam Hadi Aleyhisselam, Müslümanlar arasında vahdet ve birlikteliği oluşturarak korumak için değişik yöntemler izledi. O hazretin en önemli çözüm yollarından biri ortak ilkelerin altını çizmekte.
İmam Hadi Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimizin siyerine Müslümanların yaşamındaki iki ortak ilkeye dikkat eder ve birçok konuda onlara istinat ederdi. O hazret Şiilere bir mektupta onların ihtilafları hakkında şöyle yazdı. Hiç şüphesiz tüm İslam ümmeti Kur'an'ın hak olduğunda hemfikirdir ve bunda şüphe yoktur. Öyle ise Kur'an bir rivayetin doğruluğuna şehadet ediyorsa o rivayete ikrar etmek İslam ümmeti için gereklidir. Zira Kur'an'ın doğruluğu ilkesi konusunda herkes fikir birliğinde ise grup halinde bu ilkeden çıkmak, İslam milletinden çıkmak anlamındadır. Öyle ise imamın buyurduğu gibi Müslümanların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in aslı ile ilgili hiç şüpheleri yoktur. Bu yüzden eğer Kur'an-ı Kerim bir haberi doğruluyorsa tüm Müslümanlar onu kabul etmelidir.
İmam Hadi Aleyhisselam, Şiaların özel ve mezhebi bazı işlerinde de Resulullah'ın siirini izlerdi. Örneğin hastalandığı zaman Şia dünyasının değerli alimi Ebu Haşim Caferi'den, Ehl-i Beyt Şialarından ve dostlarından birini Kerbela'ya göndererek o hazretin iyileşmesi için dua etmesini istediler. Ebu Haşim de Ali bin Belal adlı birini bu iş için görevlendirdi. O da bu sorumluluğu kabul ederek şöyle dedi: "Elbette başım gözüm üstüne gitmeye hazırım ama bana göre İmam Hadi Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareminden daha üstündür. Çünkü onun kendisi haremin sahiplerindendir. O Hazret'in kendisi için duası benim duamdan daha hayırlıdır. Ebu Haşim bu haberi İmam Hadi aleyhisselama aktardı ve Hazret şöyle buyurdu. Resulullah Kabe'den ve Hacerul Esved'den daha hayırlıydı. Buna rağmen Kabe'nin etrafında tavaf ediyor ve elini Hacerul Esved'e sürüyordu. Allah'ın yeryüzünde bazı yerleri vardır ki oralarda çağrılması gerekir ve insanların böyle yerlerdeki duaları kabul olur ve Hüseyin'in haremi onlardandır.
Takiye Ehl-i Beyt imamlarının özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ardından en önemli kültürel ve sosyal araçlardan biriydi. İmam Hadi Aleyhisselam dönemini hilafet kurumunun Şiiler ve Ehl-i Beyt imamlarına yoğun baskıları nedeniyle takiyeye daha çok dikkat edilirdi. Öyle ki bazı Şiiler kendi inançlarını gizlemekle kalmaz, hatta bazen kendi inançlarına ters olan açıklamalarda da bulunmak zorunda kalırlardı. Nitekim Şiilerden biri bu durumda kendi inançlarına karşı konuşunca onunla ilgili Hazreti İmam Hadi Aleyhisselam'a sordular. İmam onun yaptığını onayladı ve onun kendisine cennetteki en yüksek yerde eşlik edeceğini, bunun ise onun inancı nedeniyle Allah'ın kendisine verdiği mükafat olduğunu belirtti. İmam Hadi Aleyhisselam'dan bir rivayette, takiyeden vazgeçmek tıpkı namazdan vazgeçmek gibi olduğu belirtiliyor.
Kur'an-ı Kerim'de duanın özel ve önemli bir yeri vardır ve ondan müminin silahı ve dinin sütunu olarak söz ediliyor. Dua aslında çağrılan, medudan emir halinde bir şeyin istenmesidir. İmam Hadi Aleyhisselam ise dua etmeye özel önem verirdi ve ondan dini mefahim ve mezamini aktarmak için yararlanırdı. Aslında o Hazret İmam Seccad aleyhisselam yöntemiyle Ehl-i Beyt'in konumunun anlatılması veya tekrim edilmesi gibi mezhebi konuları dua şeklinde açıklıyordu.
İmam Hadi aleyhisselam dualarından birinde Yüce Allah'a şükretmenin ardından Allah-u Teala'dan ilk talebinin Resulullah ve pak Ehl-i Beyt'ine selam göndermek olduğunu beyan ederek şöyle buyuruyor. Allah'ım senden istediğim ilk hacetim ve onunla sana tevessül edip yakınlık istediğim Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salavattır. Senden kendin emrettiğin gibi en iyi salavatı ve kullarından birinin istediği en iyi selam gibi ve kıyamet gününe kadar senden istedikleri gibi ona ve onun ehli beytine selam gönder. İmam Hadi Aleyhisselam devamında kendi İsteklerini salavat ile birlikte sıralamış ve Allah'tan kendisi ve Ehl-i Beyt arasındaki ayrılık düşürmemesini ve yaptıklarını onların vasıtasıyla kabul etmesini isteyerek şöyle buyuruyor. Allah'ım Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine selam gönder ve dünya ve ahirette ben ve onlar arasına ayrılık salma ve ilmimi onlar vasıtasıyla kabul buyur.
İnanç ve düşünce sapkınlıkları İslam dünyasında en önemli sorunlardan biriydi ve halen de sorun olmaya devam ediyor. Ehl-i Beyt imamlarının 10.'su döneminde de bazı hurafeler ve inanç sapkınlıkları vardı. Ve temeli de İmam Ali aleyhisselamın hükümeti dönemine dayanırdı. O dönemde inançları zayıf olanlar İmam Hadi Aleyhisselam'ın keramet ve azametini görünce o Hazret'e Allah'a has olan bazı özellikleri nispet veriyor ve o Hazret'e imamet ve Resulullah Efendimiz'in hilafetinden daha üstün bir konuma inanıyorlardı.
İmam Ali Aleyhisselam onlarla mücadele ediyor ve bu mücadelede her zaman Şiilerin imamlar hakkında kulluk seviyesinden ileri gitmemeleri gerektiğini vurguluyordu. O Hazret Ehl-i Beyt ile düşmanlığı helak olmaya sebep olduğunu savunmakla kalmıyor, üstelik aşırı dostluğu da yok olmaya neden olduğunu belirtiyor ve şöyle buyuruyordu. İki grup benim hakkımda yanlış yola gider ve helak olacaklar. Dostlukta aşırıya giden dost ve bana kin ile düşmanlıkta aşırıya kaçan.
Fakat İmam Ali Aleyhisselam'ın ardından muhalif akımlar, özellikle de Emeviler ve Abbasiler, Ehl-i Beyt sevenler arasında ihtilaf oluşturmak ve diğerlerini kötümserliğe sürüklemek için bu düşünceleri daha da yaymaya çalıştılar. İmam Hadi Aleyhisselam döneminde de İslami toplumun kültürel sorunlarından biri ise Abbasi halifelerince yoğun bir şekilde desteklenen aşırıcılardı. İmam Hadi Aleyhisselam da bu aşırı ve sapkın grupla mücadele zarureti gereği onlara karşı ayaklandı. O Hazret bu gruptan nefret ettiğini ilan ederek Şiilerin bu gruptan uzak durmalarını emretti ve onların batıl inançlarını ortaya çıkardı. Nitekim yarenlerinden birine yazdığı mektupta onlardan Fahri ve Bin Baba Kumi gibilerinden nefret ettiğini ve tüm Şiilerden ondan uzak durmasını istedi. İmam aynı mektubun devamında bunun sebebini şöyle anlatıyor. Bin Baba benim onu peygamberliğe seçtiğimi ve benim onun kapısı olduğumu sanıyor. Allah ona lanet etsin. Şeytan ona musallat olmuş ve onu saptırmıştır.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet gününü bir kez daha kutlayarak sohbetimizi o hazretten iki hadisle noktalıyoruz. O hazret şöyle buyuruyor. Nimetlerin kadrini bilerek başkalarına infakta bulunun ve şükrederek onların artmasını isteyin. Ve imam yine şöyle buyuruyor. Şükredenin şükretmesiyle hak ettiği mutluluk, şükrü gerekli kılan nimetin verdiği mutluluktan daha çoktur. Çünkü nimet metadır, geçici zevktir. Şükür ise hem nimettir hem de uhrevi mükafat.
Değerli dinleyiciler, hidayetin parlayan yıldız İmam Hadi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Salavat müminlere ilahi armağan. Değerli dinleyiciler, Salavat müminlere ilahi armağan adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Müminlere ilahi armağanlardan biri salavattır. Bu ilahi hediye ve eserlerinden ne kadar söz edilirse yerinde olur. Salavat, Allah'ın Hazreti Muhammed ve Ehl-i Beytine selamı anlamındadır. Yüce Allah Ahzab suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey âmenû olanlar! Ölümden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Resul-i Ekrem'in de belirttiği gibi bütün salavat, o hazret ve mutahhar ehl-i beytine selamdan ibarettir. Allah dergahında salavat, özel önem ve konuma sahip ve salavat göndermenin değerli etkileri mevcuttur. Salavatın gereken şartlar dikkate alındığında gönderilmesi mucizelere sebep oluyor, sorunları çözüyor ve insana yardımcı oluyor. Salavat insanın gönlünü ferahlatıyor, ruhunu temizliyor ve ilahi rahmetleri insana nazil ediyor. Bu yüzden salavatın yüce değerlerinden asla gafil olmamak gerekir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve onun mutahhar ehli beyti, Esma-ül Hüsna'nın belirtilerindendir. Öyleyse Esma-ül Hüsna ile birlikte salavat göndermek yerinde olacaktır. Eğer söz konusu selam ve salavat, marifet, aşk ve sevgi üzerine olursa, insanın Allah katına yakınlaşmasına sebep olur. Dualar arasında belki salavat kadar insanın ruhsal yapısını güçlendirecek sevabı yüksek ve yüce bir dua olmayabilir. Bir gün adamın biri İmam Cafer Sadık aleyhisselamın yanına giderek, Allah'ın evine gittim ve orada Resulullah ve Ehl-i Beytine salavattan başka hiçbir dua hatırlamadım dedi. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Kâbe'den çıkan hiç kimsenin ameli senden daha iyi değildir. Bu zikrin Müslümanlara gerçekten Yüce Allah'ın güçlü sevgi ve merhametinin bir bağıdır.
هم كرام لم يخب قاصدهم هم مرام للورى في النشأتين صل يا رب على شمس الضحى أحمد المختار نور
Salavat insana Allah'ı hatırlatırken ilahi söylemlere saygı ve yüce Allah'ın göstergelerinden sayılır. Zira Allah tarafından ibadet belirtileri olarak gösterilenlere saygı duymak gerekir. Nitekim Yüce Rahman Hac suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Aslında ilahi şiarların düzenlenmesi, Allah'ın yüce bildiklerine saygı duymak ve yüceltmektir. Aslında İslam dininin öğretilerinde beyan edilenler, insana Allah ve onun muazzam dinini hatırlatır. Bu şiarlardan biri de Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beyt'ine selam ve salavattır. Dinin bu yüce şahsiyetlerine sevgi beslemek, saygı duymak ve onların bu konumlarda olmalarından hoşnut olmak, Yüce Allah'ın emirlerini yüceltmek anlamındadır. Salavat kapsamlı bir zikirdir, yani tevhid, nübüvvet ve velayeti içinde barındırır. Başka bir ifadeyle salavat gönderen bir insan, Allahümme salli ala Muhammed ve ale Muhammed derken, Allah demekle bir yandan muvahhid olduğunu, Allah'ı kabul ettiğini, diğer yandan da Muhammed'e selam demekle de nübüvveti kabul ettiğini beyan ediyor. Buna ilaveten Muhammed hanedanına selam demekle de velayeti kabul ettiğini gösteriyor. Öyleyse bu insan tevhid, nübüvvet ve velayet ilkelerine inandığını beyan ediyor. Böylece salavat insanın yolunu belirler, insanın Allah, peygamber ve ehl-i beyt dostları ile bağını güçlendirir. İnsanın değeri ve kıymeti hangi grup veya partiye bağlı olduğundan belli olur. Kur'an-ı Kerim açısından insanlar ya Allah'ın velayeti veya şeytanın velayeti altındadır. Yüce Allah Maide suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'ı ve peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki elbette Allah'ın grubu galip gelecektir. Bu ayet-i şerife göre Hizbullah'a bağlı olanlar sadece Allah, peygamberi ve iman edenlerin velayeti altındadır. Hiç şüphesiz salavata inanmak ve sürekli zikretmek Allah, peygamberi ve imamların velayetine inanmaktır ki insanı Allah yoluna doğru yönlendirir. Diğer taraftan salavatın hedeflerinden bir diğeri, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyti hakkında gereken görüşe sahip olmaktır. Birçok insan yıllar boyunca zahmetlere katlanıp çeşitli bilimler edinmiş, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veya hanedanı aleyhisselam hakkında gereken bilgiye sahip değildir. Eğer insan biraz marifet yolunda adım atarsa, İslam peygamberine hayran olup onu özler. Üstelik Allah'ın buyurduğu gibi, peygamberin tüm dünyaya rahmet olarak gönderme gerçeğini de kavrar. Bu yüzden Resulullah'a salavat sayesinde göklerin rahmet kapıları açılır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselama hitaben şöyle buyuruyor: Cebrail'in bana anlattığına göre ümmetimden her biri bana ve ardından da ehli beytime salavat gönderirse göklerin kapıları ona açılır ve melekler ona 70 salavat gönderirler. Tüm bunlara ilaveten salavat insanda tezkiyeye sebep olur. İmam Sadık aleyhisselam Ahzab suresinin tabirinde şöyle buyuruyor: Allah tarafından salavat göndermek rahmettir ve melekler tarafından temizlik, insanlar tarafından dua ve rahmet talep etmektir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor: En saygısız insanlar benim adımın geçtiği yerde bana salavat göndermeyenlerdir. Aslında insan salavat gönderirken melekler onu temizler ve ona istiğfar talebinde bulunur.
Tahran Radyosu.
Salavatın diğer bereketlerinden insanın yapmış olduğu duaların kabul görmesidir. Her şeyin şerafeti konusuna bağlı olduğundan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytini salavatta, Resulullah ve ehli beyt konusunda olduğundan bu duadan daha şereflisi söz konusu olamaz. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Peygamber ve âline salavat göndermeden hiçbir dua göklere ulaşmaz. Bazen bir insanın yeteri kadar salih ameli yoktur. Fakat gönderdiği salavat, onun dualarının kabul görmesini ve günahlarının temizlenmesine sebep olur. Nitekim din alimleri, duaların kabul görmesi için duanın salavatla birlikte olması tavsiyesinde bulunuyorlar. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Bir isteği olan insan önce Hazreti Muhammed ve ehli beytine salavat göndermeli, ardından kendi isteğini söylemeli, ardından yine salavat göndermesi gerekir. Zira Yüce Allah iki salavat arasındaki duayı kabul edecek kadar bağışlayandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine gönderilen salavat söz konusu duanın kabul görmesine engelleri ortadan kaldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifte şöyle anlatılıyor: Sizin bana salavatınız, duanızın kabul görülmesi, Allah'ın hoşnutluğu ve sizin kötü amellerinizin temizleyicisidir. Salavat, insanın yolundaki birçok sorun ve engeli kaldırırken, insanın sağlıklı olmasına sebep olur. Zira Yüce Allah, bir insanın Hazreti Muhammed'e salavat gönderdiği gibi, salavat gönderene de salavat gönderir ve yolundaki birçok engeli yok eder. Böylece salavat göndermek, birçok afet ve kötülükleri Müslümanların toplumundan uzaklaştırırken daha fazla güven ve hayırlara sebep olur. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da Resulullah'tan şöyle buyuruyor: Kim bana salavat gönderirse Yüce Allah ve melekleri de ona salavat gönderir. Öyleyse salavat Allah'a yakınlaşmak, duaların kabul görülmesi ve sorunların giderilmesinde en çok hayırlı işlerden biridir. Gelin hep salavat göndermeyi dilimizin daimi zikri yaparak onun bereketlerinden yararlanalım. Değerli dinleyiciler, salavat getirmek hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parstoday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam-İran'ın bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı. Hamid Nuri için müebbet kararı çıktı. İran İsveç Mahkemesi'nin Nuri kararını şiddetle kınadı. İsveç'in Tahran Masrat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İranlı terör şehidi ailelerinin Nuri mahkeme kararına tepki gösterdiler. Olmert Netanyahu'nun İran'la ilgili sözlerinin boş olduğunu vurguladı.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.